Merhabalar, iyi akşamlar herkese.
Selamlar.
Selamlar, merhabalar.
Onurcuğum, sesin çok net geldi birden.
Bu sefer daha aktif Onur, evet.
Evet, çok hoş bir mikrofonum
var. Burada gibisin.
Buradayım.
Aslında Onur'u backstage çekip o mikrofonu ile böyle yerden yayınlarım, bilmiyorum.
Onur'a mikrofon aldık. Artık bu iş böyle olmayacaktı çünkü.
O mikrofonla şey oldu ama niye bir küçük Onur şarkısı bir şey oldu.
Tamam. Evet, bu biraz resimden görebilirsiniz. Hoş bir mikrofon.
Herkese iyi akşamlar. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Neler konuşacağız? Bir geçen bölümle ilgili ufak bir özet yapalım. Çünkü geçen bölümü büyük ihtimalle kimse dinleyemeyecek. Çünkü başka bir yerde çekildi.
Dünkü bölümü.
Evet. 11. bölüm diye bir bölüm daha var. Başka bir mecrada yayınlandı, YouTube'da. Biz bir şeyi denedik çünkü başka bir ortamda, YouTube'da yayın yapmayı denedik. Ve orada bayağı bir program yaptık. Böyle bir 40 dakika falan konuştuk. Ama sonra ne yaptık? Bölümü kaldırdık, sildik. Ama orada ne konuştuk? Özetleyelim onu. Sonra yeni bölümümüze böyle başlamış olalım.
Evet abi, konu bayağı orada şeydi. İyilik, kötülük, zekilik
falan filan.
Çıkarlar kısa vadeli, uzun vadeli. Özetledim.
Aynen, ben de bir yere onu yazmıştım. En özet haliyle aslında bunu şöyle tekrarlanır falan diye ama hakikaten bulamıyorum yani. Bayağı bildiğim bulamıyorum. Evet. Neyse. Evet. En büyük bencilliğin özveri olduğunu ancak en zekiler görebilir. En büyük bencilliğin özveri olduğunu ancak en zekiler görebilir. Ve zekilikle aptallık üzerine bir muhabbetler yapmıştık. Belki buna geri döneriz. Bir daha yeniden inşa ederiz. Yeniden bu fikri falan ama günümüze gelelim. Bu sefer biz bu bölümü başlatmadan önce yapmadığımız bir şey yaptık. Ve öncesinde Mustafa, Onur, ben üçümüz oturup acaba bu bölüm ne konuşsak diye önceden bir konuşma yaptık. İyi de oldu. Bir sürü de konu netleşti. Onların içinden başlayalım. Onur'a dedim. Onur, sence ne konuşalım dedim. Onur direkt bir laf attı ortaya. Zannetmek. Zannetmeyi konuşalım dedi. Ben dedim ki ne demek ya, zannetmekten neyi kastediyorsun yani, onun için ne konuşabiliriz ki falan. Ama bana cevap verme dedim Onur'a. Programda söylersin, sürpriz olsun dedim. Nedir Onur? Zannetmekle derdin ne mesela, ya da olay senin açından sorun ne?
Zannetmekten kastım çok dolu bir
kulaklığını çıkartırsan feedbackinden, evet, bir şey olmazsın.
Çok doğru, çok dolu bir düşünce yok. Genel olarak bir ufak bir düşünce yaklaşım var. Bunun üstüne belki geliştiririz birlikte. Hepimiz kendi kafalarımızın içinde düşüncelerimizle var olup onlarla birlikte ileriye dönük bir takım çıkarımlar yapmaya çalışarak kararlar alıp ilerliyoruz. Bu mu doğrusudur, şu mu doğrusudur acaba gibi. Ve bazen çok fazla konunun içerisinde takılı kalıp zannetme alanında kalıp ilerleyememek, hep bir nedire bakmak durumu oluyor. O yüzden hani zannetmek mi, gerçekliğin içerisinde olmak mı gibi bir durum.
Zannetmek aslında kelime tam TDK karşılığı herhalde, doğru olup olmadığı halde doğru bilmek midir acaba zannetmenin tanımı? Doğru olmadığı halde doğru bilmek. Aa, ben öyle zannetmiştim falan. Ve daha doğrusu fark etmek mi? Doğru bilmediğini daha sonradan fark etmek mi falan. Ama evet, çok fazla zannetmekten çok fazla kayıplara uğradığımız belli. Yani doğrularımızı kontrol etmediğimiz için onları zannetmenin yeterli olması. Mesela ben böyle düşünüyorum, ben böyle inanıyorum. Dan öte başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmadan hayatımıza devam etmemiz çok çok çok maliyetli. Çok ziyan, çok yazık. Ve zannetmek kadar emin olmak varken zannetmeye ne gerek var?
Evet, bu çok hoş bir yaklaşım oldu.
Zannetmek yerine emin olmak varken
nasıl emin olacağız?
Nasıl emin olacağız? Emin olmak için bence kaynağına gitmek lazım. Yani bir bilgi geliyor sana, tamam mı? Sonra diyorsun ki, kimden duydun? Nerede okudun? Kim söyledi? Sonra sana bir adres verir genelde. Şu söyledi der, şurada okudum der. Sonra gidersin, onu yazana gidersin ya da onu söyleyene gidersin. Sen nereden duydun? Sen nereden? Ve o da bir başkasını gösterir, bir başkasını gösterir. O zaman bir sıkıntı var demektir. O zaman ortada bir hakikat olmayabilir. Herkes bir başka adres gösteriyorsa, sana bir deney vermiyorsa, bak bir deney cihazı. Bunu bununla ölçebilirsin, bunu böyle tartabilirsin. Bak bunu gözlemlediğin takdirde, şu işaretleri yaptığın takdirde al sana oluyor. Eğer böyle bir deney çıkmıyorsa karşına, büyük ihtimalle sen sadece zannediyorsun bir şeyleri. Bilmiyorsun, emin olamazsın. Yani ortada bir gerçek yok demektir. Birilerinin propagandasından ibarettir yani. Başka hiçbir şey olamaz. Deneye bağlamıyorsan.
Yani bir deney ortaya koymamız bu durumda en gerekli şey.
O fikirlerin kaynağını gözlemlenebilir, delillerle birleştirilebilir, ölçülebilir bir hale inmiyorsa, kaynağı onu, o fikri ilk ortaya koyan kişi, o tezi yazan, o iddiayı yazan kişi bence diye başlamıyorsa cümleye, bir deney gösterebiliyorsa tamam, o hakikattir. Ama bence diye başladıysa, bence şöyle, bence böyle ve diğerleri de ona inanarak hakikaten doğru söylüyor, bence de öyle falan diye diye ve çocukları böyle yetiştirdiysek, bak bu hakikattir falan diye ama aslında zannettiklerimizle, onlar da ne bilsinler yavrucaklar, diğerlerinin zannettiklerini kendilerinin hakikatleri olarak yaşıyorlar. Ve ondan sonra da zanneden ama farkında olmayan kalabalıklar. Kaynağına gitmek lazım ya. Nerede okudun? O çok önemli yani. Kim söyledi? Çok önemli. Zannetmek. Geçen bölümlerde yine komentler, yorumlar içerisinde böyle şöyle bir taradık, süzdük. Herkesin bir tane öne çıkarttığı yorum oldu. Aa, bence bunu cevaplayalım diye. Benimki aklımda. Eğer sizin seçtiğiniz komentlere gelmeyecekseniz benimkinden
sen başla.
Benimki çok seçmedim. Şöyle bir komentti ama. Birisi diyor ki, ya ben ürün üret, yani daha spesifik konuşalım diyor. Yani genel böyle felsefeyi falan bırak diyor. Spesifik konuşalım şimdi diyor. Çok da yerinde, doğru bir talep. Bu arada ben öbür chat ekranını da açayım da yeni gelen chatleri de görelim. Diyor ki, ya ben Ostim'e gittim mesela diyor. Bayağı alüminyumdan üretilecek bir tasarım yaptım diyor. SolidWorks de yapmış bu arada, programına kadar söylüyor değerli dinleyicimiz. Ve ben bunu üretmek istiyorum. Ostim'e gittim diyor. Ostim'in girişindeyim diyor. Şimdi ben ne yapacağım diyor. Spesifik lütfen cevap istiyorum buna diyor.
Peki. Şimdi bunu cevaplamaya kalktığında hangi birine kim yetişebilir? Dolayısıyla buna yine spesifik cevap değil de genel bir cevap vereceksin ki herkese cevap olsun. O cevaptan alıp kendine göre kullansın. Ama sen dersen ki, al abi, Ostim'e gittiysen Mahmut Usta var. Mahmut var, Usta'dan aynen. Yap. Peki o zaman ben de şunu soruyorum. Ben
orada
de
Mahmut Usta'yı kafadan mı attın yoksa bilerek mi?
Kafadan attım.
Abi, doğru Mahmut mu? Usta söyleyecektim ben sana. Ciddiyim ya.
Ben biliyor zannettim.
Ha, yok, kafadan attım ya.
Mahmut Usta'yı yönlendirecektim herkese ama tamam, dinliyorum
seni. Bu kadar isim arasında iyi. Ondan sonra biri de soracak, diyecek ki ben de Maslak'la gitmek istiyorum. Bu sefer de o zaman bir tane de Abdullah Usta söyleyeceksin.
Bak ben niye işte bütün o komentlerin içerisinden niye bu soruyu seçtim? Çünkü ben Ostim'de bir ara Ostim'in kapısında durdum. Ve aynen bu o sorunun sorulduğu anı yaşadım. Ben şimdi ne yapacağım? Elimde bir alüminyum çizimim vardı. Aynı hikaye. Bir tane cimicip yapmaya çalışıyordum. Çizimim vardı. Birisine alüminyum profilleri kestirip kaynatmam gerekiyordu. Ve bayağı ilk dükkana girdim. Dedim ki işte burada bir özel imalat yaptırmak istiyorum. Kime gidebilirim? O oraya söyledi. O öbür tarafa. Bilmem dedi. Ama şunlar bilebilir dedi. Bak nerede olduğunu bilmese bile kimin bilebileceğiyle ilgili tahminini söyledi. Peki gittim. Oraya sordum. O da bana direkt dedi ki Mahmut Usta. Şimdi o yüzden ben onu söyleyebilirim. Alüminyumdan üretim yaptıracaksan Mahmut Usta. O zamanlar ama kapısını açardı. öğrencilere, gençlere, girişimcilere. O zamanlar daha farklıydı. O zamanlar dediğimde işte neredeyse 10 yıl öncesi tabii ki. Tabii. Daha farklı, daha böyle bakir, daha böyle samimi bir ortam mı vardı acaba? Ama belki hala olabilir. Daha sonra tabii çok güzel işleri büyüttü. Mahmut Usta çok şeyler yaptı. Şimdi artık şartname gereği zaten giriş çıkış da yapamıyorsun binaya. Savunma sanayine falan işler yapıyor. Ama gerçekten bence Mahmut Usta'ya gidebilirsiniz. Özsan. Öztresan. En iyi CNC üretim. En iyi alüminyum kaynak. Orada. Şimdi bu soruyu niye cevapladım? Yani herkesin bir spesifik bir bilgisi vardır. Onu biliyorsan onu cevapla işte, bu kadar.
Şu an biraz daha önemli gibi geliyor bana. Orada ilk başta orayı nereden buldun? Ve orada işte arabayla gitsen, içeri girip sorma girişimi.
Ya sonra sonra oluyor. Yine yani
i̇şte nasıl sor... buldun bence soru. Kim olduğu değil de oraya nasıl ulaştığın soru. Çünkü kimlere girdiğin zaman... İşte abi o zaman Antep'te hangi ustaya gideceğiz? Yani daha doğrusu bu ya. Ustalara ulaşma, yani o balığı tutmanın yolunu asıl şey yapmak. Şimdi dün...
Ama bak insanlar spesifik de cevap istiyor ya. O kadar da tam felsefesinde dün... o kadar boğulduk ki. Peki, bazen de işte Mahmut Usta şey demek lazım orada.
O zaman dün de mesela bizim oraya geldi bir arkadaş, birazcık elektrikle ilgileniyor. Aydınlatma üzerine işler yapıyor. Hı hı. Sektörün içinde 5-6 yıldır kendi bir Ar-Ge'sinde yapmış. Dediler ki ya biz de aslında ulaşmak istiyorduk, iyi olur Kadir'le görüşelim. Nedir abi konu? Ben bu ışıkları yapmak istiyorum, işte bunlar artık film ışığı olarak LED ışıklar yapayım ben. Hı hı. Yapıp satmak istiyorum. Problem hı hı. nedir? Kadir ışıkçı değil ki. Yani Kadir sana ışık yapamaz, ışıkçı değil adam. Ne nedir?
Evet,
ya işte belki bir birilerini söyler hı hı. bana. Ben de bu, o parçaları kimden yaptıracağım, ondan yaptıracağım hı hı. gibi bir durum sordu. Abi dedim ben de şöyle, yani sen bunu gerçekten yapmak istiyor musun? Yapacak mısın bu işi? O zaman yani o soracağın adres Kadir değil. O soracağın adres gerçekten o sisteme gidip kapı çalmak veya işte internetin dibini araştırıp kimdir bulmak. Daha önceden birileri yapmış ise birebir bunu. Hı hı. Oradan bulmak.
Ama yine de işte o da mesela üretimden anladığını zannettiği birisine işte soruyor. Doğru olduğunu zannettiğim bir yere sorarak sormak yine de yanlış değil. Yine de kötünün iyisi yani, ama tabii ki katılıyorum. Bazen insan kendisine sorması lazım. Acaba sırf ben oyalanmak için mi şu anda soruyorum, yoksa gerçekten gitmeye mi çalışıyorum? Gerçekten ilerlemeye mi çalışıyorum? O zaman en az soruyla ulaşmak istersin yani. En az soruyla. O yüzden zaten kendin büyük bir kısmını gidersin. Sonra iflahının kesildiği, araştırmanın tükendiği yerde artık o noktada sorarsın. Buradan nereye devam edeceğim? Nasıl gideceğim falan. Ve bir şey söyleyeyim mi? Kendin biraz gittiysen o soruyu da cevap alıyorsun. Yani düşün, adamın bir tanesi restoranda oturuyor. Sen de böyle yürürken önünden onun. Pardon diyor, size bir adres sorabilir miyim diyor. Oturan adam sana adres soruyor. Yani ne bileyim, ben hareketteyim, o oturuyor, adres soracak benim olmam lazım. Yani hareketli birisi ama canhıraş, bakıyorsun ki belli kaybolmuş. Hatta izliyorsun, önce sormuyor. Etrafında dolanıyor. Ondan sonra sana adres soruyor. Sen ona cevap verirsin ve elinden geleni yaparsın. Yani yardımdan önce, yani Ostim'e git. Ondan sonra böyle bir gir, kaybolmuş gibi de ki ben böyle, elinde bir kağıtla böyle, üretim tasarımınla böyle, ben böyle bir şey ürettirmek istiyorum da buralara geldim de ne yapacağım? O zaman seni zaten yardımcı oluyorlar ya, yönlendiriyorlar. Çayını, kahvesini, müşterisini bir saniye diyor, bak diyor, dükkanın önüne alıyor seni, koluna atıyor şöyle, sana işaret ediyor karşı tarafı, bak diyor şuradan iki dükkan ileride İsmail abi var diyor. O seni yönlendirir. Çünkü ama senin o adımı attığını göstermen lazım. Senin o eforu, senin başta yardımsız gitmeye çalıştığını, bir kısmını kendin halletmeye çalıştığını göstereceksin. Konforlu yerinden, rahat yerinden soru sorduğunda, ki en konforlu yerde oturduğun yerden internetin başı, oradan soru salladığında cevap verme motivasyonu oluşturmuyorsun. Soruyu soruyorsan debelen, göster, sonra soruyu patlat. O zaman cevap vermeyen ayıp ediyor yani.
Hadi bakalım, alta geliyor sorular.
Evlerimizin konforundan sorularımızı göndermeye devam ediyorduk. Onur, senin bir tane koment vardı.
Yoktu.
Tamam. Mustafa'nın zaten yokmuş.
Seçmiyorum ben şu anda. Bir tek oradan mesela arkadaşın birisi sana Facebook'tan sormuştu. Sen de konuşalım bunu demişsin.
Evet, o vardı.
Neyse, onu konuşalım.
Ama ben onu henüz inceleyemedim ama bir tane aplikasyon varmış. Adı da ne? Neydi abi adı aplikasyonun?
Ha, o mu acaba? O arkadaş mı bu?
Ben bilmiyorum ki sen.
Şu anda soran.
Ha, pardon, evet.
O dediğim şey bize gelen maillerden. Benim dediğim.
Evet. İşte onu konuşalım o zaman. Çünkü onu seçmişsin madem gündem olarak.
Ama incelemedim, ben de incelemedim. Yani o daha az önce baktım. 5 dakika önce yayından baktık ona.
Evet. Abi, ama bir aplikasyon tamam. Vardı ve...
Şimdi şuradan gidelim o zaman. Muhtemelen Doğukan da bu yayını yine dinliyor bizi. Doğukan Güvenli Olmak. Onun da böyle bir yazılımcılarla ilgili kanalı var. Onun hı-hı. sorularından bir tanesi diyebiliyorum. Bir tık kaç pikseldir diye böyle bir esprili sorusu var. Her konuşmacısına yönelttiği.
Ha, bir tık kaç pikseldir?
Yani bir tık kaç pikseldir diye, sence kaç pikseldir işte yani bir tık. Hani bunu bir tık sağa alalım, bir tık sola alalım mevzusunda.
Logoyu bir tık büyütelim, bir tık logoyu büyütelim. Bir tık
o da diyor ki bir tık kaç pikseldir peki yani hani falan diye.
Evet.
Sonra bunun bir tane hep internette dolaşan bu grafik tasarımcılarla ilgili bir şey var. Bir tasarımcı bilgisayar başından oturuyor. Omzunun üstünden bir tane de adam işte onu biraz sola, biraz sağa, biraz sağa.
Zorukta değil mi? Sonsuza kadar gidiyor
adam böyle. Adam alttan bir tane satır çıkartıyor. Yo. Satırı çıkartıyor. Masanın üstüne koyuyor. Tekrar omzunun üzerinden bakıyor o. ona sağ sol yaptıran adama. O sağ sol yaptıran duruyor. Şimdi evet, bu bir tık büyütelim mevzusu.
Evet. Grafik tasarımcılar feedback diyorlar. Geri bildirim. Alma işini sevmiyorlar. Revizyon alma işini sevmiyorlar. Tamam mı? Bu kadar basit. Ve bu müşterilerinin...
Şöyle bir geril, hazırlan grafik tasarımcılar. Şimdi Kadir sizlere iyi bir giydirecek. Bak, ona göre hazır olun. Geril, hazırlan. Şimdi bakalım karşı taraf neler diyecek. Çünkü bu onların kanayan yarası yani.
Ya ama abi ne hakla ya? Nasıl sen müşterine... Bak, grafik tasarımcılar bir araya geliyorlar. Güya ne yapıyorlar? Kendilerini koruyorlar, kendilerini savunuyorlar. Kimden? Müşterilerinden. Ne hakla ya? Nasıl sen müşterinden kendini korumaya, savunmaya? Hadi bunu yaparsın da bu nasıl bunu açıktan birlik olalım? Grafik tasarımcılar, ezilmeyelim. Bir tık sağa, bir tık sola, yeter artık. Şey istiyorlar, mesleğimize saygı istiyoruz. Değil mi? Mesleğimize saygı gösterilsin. Bizim bildiğimiz şeyler var. Bizi niye bırakmıyorlar?
Evet, açıkça bunu istiyorlar.
Ama bu, ama bak, bu tartışmayı kendi içinde yapamazsın. Ondan daha büyük bir tartışma var. Onu kenara koyup öyle ondan daha önemli, daha büyük bir şey yokmuş gibi böyle alt klasörlerin konularını tartışmıyor olman lazım. Senin emeğine olan saygı, senin zanaatine olan saygıdan önce senin müşteri her zaman haklı. Bu yani. Müşteri ne hizmet etmek için orası. Müşterin senden bunu istiyor. Sen, şimdi şöyle bir şey var. Benden bir şey istemeyen, benden düzeltme istemeyen, benim yaptığım şeyi kusursuz seven, ona revizyon vermeyen müşteri istiyorum diyorsun. O zaman sen sektör olarak yanlış sektördesin. Sen kişiye özel, bak grafik tasarımcılar genelde kişiye özel, firmaya özel işler yapıyorlar. Seri üretim iş yapmıyorlar. Yani seri üretim iş nedir? Mesela stok fotoğraf çekiyorsun. Birine özel çekmiyorsun. Alan alsın diyorsun. Ben çektim, ortaya
yaptım,
koydum. Seri üretim gibi, yani ürün tasarlamışsın gibi. Seri üretim. Revizyon mevizyon almazsın. Yani onda da alırsın ama kitlesel olarak gelirlerse. Tek tek geldiklerinde umursamayabilirsin. Ama sen diyorsun ki ben kitlesel ürüne girmeyeceğim. Ben kişiye özel çalışacağım. Adam da kişiye özel olması için kendi kişisel isteklerini söylüyor ve sen de ona hayır diyorsun. Ne hakla ne cüretle. Zanaatime saygı istiyorum. O zaman kitlesel ürün yap. Lütfen kişisel işi yapma. Ya bir terzi. Geliyor adam, bana göre kıyafet yap diyor. Terzi yapıyor. Adam diyor ki ben bunu beğenmedim. Tartışma bitmiştir. Değiştir diyor. Bitmiştir, o değişecek. Ve sen buna okey olmak zorundasın. Yanlış yerde grafik tasarımcılar. Bir tık sağlar, bir tık solalarla yaptıkları şey müşteriye küfretmek. Onları gerçekten hayatta tutan şey, onları hayatta gerekli kılan şeylerden nefret ederek hayatta kalamazsın yani. Bu öyle bir şey değil. Dediğim gibi grafik tasarımcılar o zaman seri üretime geçsinler. Mesela bir poster yapsınlar. Ve bütün insanlar için yapsınlar o posteri. Ve o insanlardan destek, donation, bağış beklesinler. O zaman revizyon mevizyon yok. Ama o dünyada sadece o var.
Tasarımda stok tarafı var zaten.
Orada sen şeyin örneğini verdin. Şey. Kurgezakt, YouTube'daki çok meşhur, milyonlarca videosu izlenen Kurgezakt diye bir YouTube kanalı var. Sen bahset istersen. Çünkü detayları sen biliyorsun.
12 kişiyle her ay bir infografiksel video hazırlayıp
tamamen grafik tasarım çalışması
yayınlıyorlar.
İnfografik evet. Çalışması.
Çok güzel içerikleri var. Takip ediyoruz. Keyifli, güzel.
Birisine özel yapmıyorlar. Herkese göre yapıyorlar.
Evet, biz yaptık, alın.
Kimseden revizyon almıyorlar. Kafalarına göre yapıyorlar. Keyif onların. Kimse bir tık sağa bir tık sola demiyor. Ama kitlesel ürün yapıyorlar. Ondan sonra da milyonlar izleniyor. Patreon'dan da deli gibi bağış topluyorlar. Ama bu.
Ama bu yerin şimdi ismi zaten zor telaffuz ediliyor. Şuraya ben yayının altına atayım. Bunun kanalı. Bakmak isteyenler oraya bakabilirler.
Kurgezakt.
Evet. Evet, yani kitlesel ve kişiye özel işler konusu hakikaten bu ara mesela benim de şahsi olarak ve firma olarak da gündemimdeki bir durum. Ve şunu şimdi seninle konuşunca şeyi algıladım. Yani o tasarımcıların bir tık mevzusu çok konuşulan, müzdarip oldukları, sıkıntı duydukları, müşteriden de rahatsız olurlar. Derler ki ya işte anlamayan adamlara iş yapıyoruz.
Falanlar, çok yanlış yoldasın o zaman. Yani değil mi? O grafik tasarımcının o bakış açısı, hastalıklı bir bakış açısı. Bence geri kalanların da o zaman, yani grafik tasarımcıların hizmet almaya çalışanların da birleşip, ya böyle bir sektör var mı ya? Hizmetini kişiye özel. Yani restorana gidiyorsun, diyorsun ki ben hamburgerimin içine soğan istemiyorum. Ve burada aşçının mesela şey olması gibi. Ya bunlar nasıl insanlar ya? Nasıl buna soğansız isterler ya? Ben buna soğanı koyacağım abi. Ya da aşçılar birleşiyorlar. İşte yaptığımız yemeklere revize verenleri. Nar ekşisi istemeden salata mı olurmuş, domatesi olmadan hamburger mi olurmuş, ayaklanalım. Bundan ne farkı var?
Ama bu çok yanlış bir... Ya? Hangi bir ülkenin bir restoranlarında öyle sen hani gelenin üzerine ayrı ayrı bir daha soslar döker, sonra birazcık o şefe biraz küfür oluyormuş. Öyle bir şey duymuştum mesela.
Bunlar hep o şeflerin konfor alanlarından doğan bir şey. Ama doğrusu yani sektörlerin hiçbirisinin kendilerine böyle konfor alanları yaratmıyor olmalı lazım. Bunun hatta yaratırlarsa sonra kendileri öderler bedellerini.
Parasal yani ondan bir şeyi de vardır. İşte siz bir tasarım istiyorsunuz. Bunu biz tasarlarsak işte 5000 TL. Siz anlatırsınız, biz tasarlarsak 7,5. Oturup siz tasarlarsanız 10.000 TL isteriz falan diye böyle bir durum var yani.
Ama özetle şuna geliyorum. İnsanlar kişiye özel hizmet sektörüne giriyorlar ve onun layığını yerine getirecek kadar onun ne olduğunu anlamıyorlar.
Belki grafik evet, tasarımcı ne olduğunu anlamamak
onun konusu. Ne olduğunu, kişiye özel hizmetin ne olduğunu tam idrak etmeden kişiye özel hizmet sektörüne giriyorlar. Kendileri üzülüyorlar, müşterilerini üzüyorlar. Bir sürtüşme, bir münakaşa içerisinde alışveriş dönüyor. Böyle bir şey nasıl olur ya? Sen o yola girdiysen abiciğim, müşteri veli nimetindir. Tabii ki de efendim. Tabii ki de efendim, tabii ki de efendim. Bundan başka bir cümle söylüyorsan sen kendini mahvediyorsun. Kendi geleceğini söndürüyorsun, kendini yoruyorsun, bütün o güzel fırsatları
fakat
kaçırıyorsun.
Şöyle de bir durum da var. Bak şimdi tasarımcıya gelirken aslında müşteri bir taraftan şunu da görmek istiyor. Diyor ki mesela senin ne çıkaracağını da görmek istiyorum. Yani sen bu konunun uzmanısın, daha iyi bilirsin. Sen yap diyor bir yandan. Sen yap yani sen beni yönlendir, sun
Fakat sonra iş başka boyuta gidebiliyor. İşte tasarımcılar da şunu diyor. Biz başta mesela şunu bir tasarım sunarız. O sonsuz revizeden sonra, sonsuzdan bir öncekiyle işte bir hale gelir. En sonunda yine bizim dediğimize dönerler gibi konular da var mesela. Yani burada o zaman bilir kişiye gitmeye belki gerek yok.
Dönsünler abi. Ne fark eder?
Ama tasarım müşteri, bir dakika o zaman şunu
burada yapacağım. Burada felsefesinde bir sorun var olayın. Yani burada bir...
Tasarımcının problemi o aradaki bütün o kat edilen yol var ya, tekrar tekrar sonra loop başa döne var ya, onu karşıya yansıtamıyor tasarımcı. Yani rakamsal olarak şunu demesi lazım tasarımcı. Tamam, ne istiyorsanız hepsini aynen istediğiniz gibi yapalım. Saat başı ücret koyalım bu işin içine. Çünkü ben sizin 50 tane revizlerinizle uğraşıyorsam bunun her birinin belli bir bedeli olmalı.
Tabii ki bedeli olsun. Her istediğinizi yapacağız. Ama ekstra iş getirdiğiniz için, yani daha sonradan işi uzattığınız, siz yeni şeyler eklediğiniz için, bitmiş işi siz bitirmez hale getirdiğiniz için tabii ki de bunun bedeli yok. Ama seve seve yaparız. Ve bu kadar. Ve bunun ötesinde, etrafta, aralarında bunun bir ters bir kültür yaratılması çok sakıncalı. Çok hastalıklı bir bakış açısı bu. Anlatabiliyor muyum? Seve seve yaparız. Çünkü bizim olayımız bu. Sizin isteklerinizi yerine getirmek.
Hizmet etmek istiyorum.
Müşteri anlamıyor. Vizyonu yok. O kadar logo büyük mü olurmuş ya da o renk background mı olurmuş? Ya sana ne ya? Sen ona hizmet etmek için niye anlaştığını kabul etmiyorsun? Senin derdin o adamı memnun etmek. Kendini memnun etmek değil. Sen ona hizmet ediyorsun. Kendine hizmet etmiyorsun. Ona hizmet ediyorsun. Ve bu kadar. Ve bunu bunu yakalarsan her şeyin güzel gider. Bunu yakalayamazsan mücadele, hırs, kayıplar, sürtünmeler, boşa giden ısılar yani. Ve bir yere gitmeyen, olduğu yerde sayan ve çene kaslarını geliştiren bir insan.
Evet, kişiye özel iş ve kitlesel bir şeyler üretme konusu dediğim gibi bizim de gündemimizde. Şurada Kadir Cevel bir şey söylemiş, bir e-tohumda konuşulmuş. İstanbul'da yine Atatürk Havalimanı tarafında sanırım şirketleri oraya alalım, Silikon Vadisi tarzı bir şey. Kadir Cebel'de her şeyin İstanbul'da olduğu, farklı illere yayılması gerektiği konusundan bahsetmiş. Ben de katılıyorum ve...
Ama farklı yerlere İstanbul'daki eforlarla yayamazsın. Aksine o eforunla İstanbul'u daha da güçlendirirsin. Öyle yaymak diye bir şey yoktur. Diğer yerlerde oluşması diye bir şey vardır. Yani bu daha aslında hakikatte işe yarar metot.
O zaman oluşulacak tohumları serpmekten bahsedelim ya da o zaman yani o şehirlerde oluşulacak tohumlar serpilmesi lazım.
Şimdi İstanbul'da birisi her şeyin İstanbul'da olmasından muzdaripse muzdarip olmasın, diğerleri muzdarip olsun. Yani benim şehrimde bu yok diyenler muzdarip olsunlar. Çözümü o yani. Orada görüp bende de olsun. Ve biraz da belki bakarsa bende de vardır zaten. Ya çok enteresan bakmıyoruz. Ana akım medyadan izlediğimiz için olaylarımızı ya da yine ana mainstream ne varsa birinci dereceden çevremizde olan bitenleri çok hemen arka sokakta neler oluyor. Var ya, her şehirde her çeşit insan var. Böyle senin o dediğin o aplikasyon vardı ya bir tane işte. Onun adı neydi abi? Yanlış söylemek istemediğimden adını söylemiyorum da.
Birbiriyle konuşmak isteyen evet. Mi? Yani az önce bu bize gelen maillerde bir arkadaş bahsetti.
Ama özü ben çok iyiydi yani.
Kanala yüzden... tıkladığımda Pipo diye bir olayı da şu. Ortak ilgiye sahip insanların kamusal alanlarda bir araya gelmesini sağlayan bir mobil uygulamaymış. Yani sen bir konudan birileriyle işte gittin, bir kafede oturuyorsun, birileriyle bir konu hakkında aslında konuşmak istiyorsun o masadaki kişiyle ama hani bilmiyorsun onun da ilgi alanı mı değil mi? Dolayısıyla böyle bir yazılım yapmışlar Pipo diye, öyle sen açıyorsun. Ben şu konulardan aslında sohbet etmek istiyorum. Yani bu kafenin içinde birileri var mı bu konudan konuşmak isteyen? Benim anladığım bu, çok kısa, ben bir dakikasını izleyebildim yayından önce.
Evet.
Böyle bir...
Ama muhteşem Pipo. Bir şey bu bence yani, böyle bir hazır aplikasyon varsa... Kullanmalıyız, denemeliyiz. Çünkü bu aplikasyon özetle şunu söylüyor. Çevrende, yakın mecrada, seninle aynı ilgi alanlarında olan insanlarla buluşmak için bir araç, gereç yani. Özellikle buna spesifik bir şey.
Evet, güzel, ben de beğendim.
Ve aslında şey olsa, yani hakikaten tam senin o iş yerinde ya da evinde devamlı uzun saatler, çünkü oralarda geçiriyorsun hayatını. bir başka insan da o civarda hayatını geçiriyorsa, o insanla da bir şekilde ortak nokta yakalarsan, onunla sık sık görüşme şansın var demektir. Kopmayacak bir bağ kurma şansın var demektir. O da bir yerlere götürebilir. O yüzden de işte uzaklarda, İstanbullarda, diğer şehirlerdeki uzmanlara, bilir kişilere ulaşmaya çalışmak yerine hemen orada senin semtinde birileri var. Bu arada belki Hayrettin abi yine dinliyordur. Sevgiler, selamlar Hayrettin abi. O bugün kendisi dedi ki, ben sizi dinlerken, ki sizi dinlemeyi çok seviyorum ama aynı anda dijital resimlerimi çiziyorum. Ki resim çizmeyi de çok seviyorum. Böyle çok sevdiğim şeyleri beraber yapıyorum falan dedi. Sizi dinliyorum ama komentlere karışmıyorum dedi. Ama yine dinliyorsan selam sevgi Hayrettin abi.
Dinleyen arasında Umut Bey var, bir selam göndermiş. Teşekkür ederiz o da.
İstek şarkı da alacağız birazdan. Bakın oraya doğru gidiyoruz. Evet, elimizde ne olduğunu bilmek çok önemli. O yüzden yerel yazılımlar, yerel olarak kapasiteyi anladığımız, komşularımızı tanımamızı sağlayan, onların know-how'ları nedir, ilgi alanları nedir üzerine. Çünkü arkadaş grubumuzdan çıkmayabiliyor. İhtiyaçlarımız oradan çıkmayabiliyor ama arkadaşın arkadaşından ya da komşu iki kat aşağıda zaten mekatronikçiymiş. Bayağı böyle çok insan var. Yani atıyorum ya da işte bir başka, yani bir şey uzmanıymış yani.
Bu biraz da arayan bulur gibi ya. Yani sen o frekansı yaymaya başlayıp tabii, konuşmaya başladıkça aslında.
Apartmanın girişine belki assan, desen ki yani genel duyuru panosuna. Böyle böyle bir şey var. Yani bilen varsa çıksın, beni şu numaradan arasın falan. Belki abi birkaç ay sonra laps diye gelecek. Bir arayan bulur. Katılıyorum. Uzaklarda arıyoruz değil mi? Uzaklarda arıyoruz. Çok yakında olacağına ihtimal vermiyoruz.
Bu Pipo'yu da şeyden bulduk. Bize gelen e-postalar arasında Tarık Çayır diye bir arkadaş, Çay Kahve İnsan diye bir kanalı var. Çay Kahve İnsan diye girişimcileri tanıttığı, anlattı. O Pipo'da oradaki bölümlerden birisi anlatılan.
Çay Kahve İnsan
diye bir kanal.
Evet.
Ya ben de çok detaylı inceleyemedim henüz ama sanki güzel içerikler var gibi. Ya bir
çok güzel içerikler var. Ya bak, baktığın zaman bir...
pardon, çok özür dilerim. Hatta tıklayınca.
Şöyle bir şey oldu. Biz bu programa başladığımızdan beridir. Programların sonuna Türkçe şarkılar bulmaya çalışıyoruz. Ama sözleriyle ve müzikalitesiyle, hani bizim buradaki dertlerimizi paylaşan biraz daha felsefe ağırlıklı şarkılar arıyoruz. Ve ben bir şey söyleyeyim. Bu programa başlamazdan önce ben yerli hiçbir şey dinlemiyordum. Niye biliyor musun? İyi bir şey olduğuna inanmıyordum.
Buna ben de son derece katılıyorum. Çok şaşırıyorum. Bulduğumuz parçaları dinledikçe. Gerçekten arayan, de varmış.
Var.
Arayan
var. Ama ne oldu biliyor musun? Bir tane iyi şarkı biliyordum. Bir taneydi. Ondan sonra bunun gibi bir şey bulabilir miyiz diye search yaptıkça, Spotify sağ olsun zaten sevdiğin şarkıdan radyo başlatınca kardeş şarkıları buluyor falan filan. Ya o kadar gurur duyuyorum, o kadar keyifli dinliyorum ki, muhteşem insanlar, harika işler çıkartıyorlar ve hepsi burada bizle beraberler. Varlar.
Kesinlikle bu Pipo application ile alakalı, yani mevcuttaki etrafımızdaki insanların farkına varma durumu, gerçekten olduğumuz yerde bir şeyler çıkartabilmeyi çok büyük bir imkan sunacak.
Çünkü ne yapabilirsek olduğumuz yerde başlatabiliriz. Yani o yüzden de olduğumuz yerdeki insanlar daha değerliler. Bir yerdeki uzmandansa yanımızdaki yarı uzman, evet, daha değerli. Ki o, yanımızda uzmanlar var. Bakarsak
bir
var.
Tespit de şöyle bir şey var genel. Yani bir Ankaralı olduğum için belki böyledir. Bu Ankara'dan İstanbul'a gidip sonra İstanbul'da ne kadar da böyle bazı konularda bir şeyleri başarmış Ankaralı insanlar var farkındalığına İstanbul'da varılması aslında üzücü bir konu. Yani bunu Ankara'da başarıp Ankara'daki insanların zaten bir şeyleri oluşturabilir hale getirebilmesi konusunda, ki üniversitelerden dolayı aslında çok güzel, yetenekli kişiler ortaya çıkıyor. Burada kalıp burada işleri devam ettirebilmesi açısından, bu Ankara için konuşuyorum. Bu farklı yerlerde de olmasını sağlayacak.
Ama şöyle bir şey abi ya, aslında İstanbul'da bu mevzunun olması, İstanbullu diye bir şey yok yani. Herkes İstanbul'a bir yerlerden gittiği için.
Belki biz, Amerika gibi yani.
Yani Amerika'da da hani işte atıyorum bazı bölgeler var özellikle. Oranın yerlisi pek az. Hep zaten dışarıdan gelen insanlar oradakiler.
Evet.
Orada iş yapıyorlar. Sonra da sen orada şimdi orada da işte kankanı çekiyorsan sen Ankaralılarla kohbet Allah Allah diyorsun ya ne başarılı Ankaralılar varmış burada falan filan. İşte Amerika'ya da gittiğinde ya ne başarılı Türkler varmış ya Amerika'da da aslında falan diye.
Evet gerçekten doğru. Öyle. Orada arıyorsun burada. Çünkü yani bizim yine firmamızdaki geçen bölümlerde belki ilk bölümlerde bahsettiğim bir arkadaşımız var. Değerlendirme sürecinde çok yetenekli, çok başarılı. Üniversiteyi okumayı düşünmüyorum diyerek gelen arkadaşımızdan bahsediyorum. Mesela o Ankara dışından geldi. Başka bir şehirden. Geldi. Onunla bir arama şeyi konuştuk. Yani işte Samsun'dan geldi. Samsun'da da vardır. Ama hiç öyle yani var mıdır yok mudur? Var. Sen varsın ya Samsun'da. Anlatabildim mi? Samsun'da ama benim gibi yazılımcı arkadaş sen varsın. Sen varsan vardır. Başka da vardır.
Sen bir olasılığı sonuçta gerçekleştirmiş.
Sen olabildin değil mi? Nasıl o zaman bir başkasının olamayacağını düşünürsün?
Tekrar aynı olasılık olabilir diyorsun.
Tabii ki.
O yüzden zarar tekrardan yazı gelebileceği gibi, zararda tekrardan 3 gelebileceği gibi.
Yani insanlar bir yerde yalnız olduklarını zannettiklerinde neye istinaden bunu söyleyebiliyorlar? Nasıl yalnız olduğunu iddia edebilirsin? Senden bir tane orada varsa nasıl bir tane daha olmadığını zannedersen? Kalabalıktır etraf, görünmüyordur ama sen de çok zaten olmadığına inandığın için bulamıyorsun. Yine mevzulara girdik. Uzatmadan çıkalım. Süremiz de son dönemeçlere girdiğimizi söylüyor. Şu son konulara girelim o zaman.
Ne vardı?
Şeyi konuştuk. Yani kişiye özel iş yapmak yerine kitlesel işler yapmanın içerisinde aslında şeyde konuştuk. Yani bu grafik tasarımcı zerzenişine çare olarak konuştuk ama bu belki de pek çok konudaki çare de olabilir. Kişiye özel iş yapma olayında çünkü şöyle bir şey var. Sen emek veriyorsun, zaman ve enerjini harcıyorsun.
Burada ben anlatayım istersen.
Bir grup kişi.
Şey olarak hani bu aralar bundan ben de aynen müzdarip olan sıkıntı duyan.
Dök abi için dinliyoruz sendeyiz.
Kapatın abi kanalı. Şimdi bir çıkın şöyle bir şey bizler anlatırız. Tabii uzun yıllar demeyeyim de işte biz bayağı bir süredir de böyle tasarım, fotoğraf, video sektörüyle haşır neşir bir şeyler yapma çabası içerisinde uğraşıyoruz. Aynen de firmalara ve kişilere özel işler üretimi peşindeyiz. Gittikçe de işte firma adımız daha fazla yere duyuluyor. Biz de tabii bundan seviniyoruz. Oo diyoruz portfolyoya işte burayı da ekledik falan. Ama sonra şuna baktım. Bütün bunların hepsi örneğin Şubat'ta biz hemen hemen bir gün boşluksuz çalıştık. Bir gün dahi yani cumartesi pazarları da katıyorum. Hemen hemen hiç boşumuz yoktu. Her gün çalıştık. Nasıl bir efor. Sonra ya bu kadar yorgunluk bu olmamalı. Bu başka bir şeyler olmalı ya falan böyle. Ve bu çok sürdürülebilir bir yapı gibi gelmemeye başladı artık. Kişilere özel. Firmalara özel, şehirlere özel, Türkiye'de yaşıyorsak Türkiye'nin iç dinamikleriyle çok etkilenen, işte TL ile para kazandığımız zaman geçen yıldan bu tarafa doların, euronun yükselişiyle bu sefer kazançların düşmesi, müşteriler tarafındaysa hani ekonomik gidişattan dolayı ya birazcık da aslında indirimler falan tersine bizim yükseltmemiz gerek. Çünkü dolar euro aldı başını gitti. Bizim aldığımız bütün ekipmanlar dolar euro ama dolayısıyla yani iç piyasaya çok bağımlı kalmak. Buradaki olabilecek bugün Deniz bahsediyor diyor ki Kanada'dan biriyle konuşuyoruz. Adamlar bir hafta boyunca aynı haberi dinliyorlar diyor. Toronto'da bisiklete binmeye falan korkuyorlar. Çünkü işte başkent falan tehlikeli bilmem nedir. Bizde saatlik değişen bir gündem var. Yani yarın neler olacak falan böyle hep bir macera. Dolayısıyla bu şartlar içerisinde kişiye özel işler üretmek o patron dün karısıyla kavga ettim etmedim. Hı hı. Abi ben çok şeyi severim ya, bu saattir hayatla mensusu diyeceğim de neyse. Orada bir şeyi anlatır adam, memuriyet, bir memurun yanına gidecek, oradan bir tane dosya çıkarttırması lazım da bu adam diyor ne yedi acaba, öğleden önce mi gitsem sonra mı, işte gazı var mı, öyle mi böyle mi, yani o kadar hesaplar kitaplar yapmalısın ki. Ama kitlesel işte bu kadar zamandır konuştuğumuzda, önden sen belki de aylarca çalışıp Ar-Ge yapıp hizmet veya ürün tasarlayıp ve sonra bunu sunmak, biz bunu yaptık şimdi almak ister misiniz? Bu şu anda çok daha mantıklı geliyor. Bir taraftan da şu geliyor. Şimdi biz Ankara'dayız. Dolayısıyla Ankara merkezli olarak işler yapıyoruz ama işte Türkiye'de birçok ilde iş yaptık ve herkese şunu diyoruz. İş yurt dışındaysa atlar geliriz, orada da yaparız, problem yok diyoruz. Hani Almanya 3 saat ama bunun yerine işte seninle zamanında konuştuğumuzda bir online satış sitesi açtığında akıllı telefonu olan herkesin cebine bir mağaza açıyorsun. Bu uyanışa gelmek çok çok farklı bir kafa. Ve az önce arabada giderken dedik ya hani, sen dedin biz bir ürün yapıyoruz. Buna aylardır, yıllardır belki de bir yıllık projemiz uğraşıyoruz. Bizim bu ürünü o zaman 1 milyon istememiz lazım dedin. Ama biz ne yapıyoruz dedin. Bu 1 milyonu tüm dünyaya satacağımızı düşünerekten fiyatlara
binlerce kişiye paylaştırıyoruz ve o zaman fiyatlar kişi başına
ve alın diyoruz. Bir kişinin de o üründen memnuniyetsiz kalması çok şey olmuyor ama kitlesel olarak da memnuniyetsizlikler varsa bunu gidermek için de işte versiyon yenilemeler, güncelleştirmeler yapıyorsun.
Fakat bu daha çok yaptığın işten zevk almanı, çünkü daha çok kendini ifade etme şansı veriyor. Daha çok fikirlerini müşteriden önce yalnız başına açsın. Çünkü ürünle sen yalnız zamanlar geçiriyorsun, haftalarca, aylarca. Müşteri sağından solundan gelmiyor. Senin kendi içindeki eleştiri dinamiklerin varsa tabii onlarla ilerliyorsun. Ve daha böyle özgün, daha böyle kendine ait bir eser gibi hissettiğin bir şey çıkartabiliyorsun. Ama insanlar bunu müşteri seni gelip bulduysa, bana bunu yap dediyse onun içinden o hazzı yaşamaya çalışıyorlar. Ama müşteri çoktan seni bulmuş, yani sen onu müşteri bulmadan önce o yaşayacaktın o hazzı. Sonra müşterinin karşısında buyurun size bir ürün yaptık diye çıkacaktın. Öbür türlü onu beklemek olmuyor yani.
Evet. Konuyla ilgili bir fikrim var benim. Geçenlerde aklıma gelmişti. Bu aslında iç mimaride de benzer bir durum var. Yani insanlar evini yaptırmak istiyor.
Oo, evet.
Ve iç mimara gidiyorlar. Aslında iç mimara çalışırken bir iç mimardan ne isteneceğiyle ilgili çok bilgileri de olmadan bir beraberlik oluyor. O kişilerin zevklerine göre iç mimar o evi yapıyor. Ve aslında bir yandan ondan zevk de, fikir de bekliyorlar. Sonra bir harman, bir karma bir şey çıkıyor. Derken şöyle bir şey aklıma gelmişti. Yani mesela ben iç mimar değilim de bir takım nedenlerden dolayı bir ufak tefek deneyimlerim oldu. Şu aklıma geldi. Mesela bir iç mimarlık yapılacak olması durumunda örnek banyo, örnek mutfak gibi sample'lar yaratıp bunu portföyüne koyup sonra benimle çalışacak kişilere bunlar benim mutfaklarım, bunlar benim banyolarım gibi bir seçenek sunup oradan çalıştığım kişilere bu kombinleri yaptırıp bir çalışma yöntemi gibi bir şey gelmişti aklıma.
Evet, mesela o da önceden çünkü ürünü hazırlamış oluyorsun, evet. Müşteriye de sunuyorsun. O da onu, tabii orada şu avantajı olması lazım. Sen onlara normalden daha uygun fiyat sunabiliyor olman lazım. Çünkü o mutfak tasarımı için bir kere çok emek verdin. Tabii. O mutfak tasarımını üretecek ustalarla çoktan diyaloglarını kurdun, malzemelerini çoktan seçtin, onu bir kere yaptın. Bundan sonra senden onu istedikleri sürece sen onu çok kısa sürede verebileceksin. O yüzden de daha az para isteyeceksin. O yüzden de hem sen kendi tarzını konuşturdun, hem müşteriye iyi uygun fiyat verdin. Aynen. Ve akıyor olaylar.
Tam bu düşünceyle bunu düşünmüştüm. Evet. Tabii bir iç mimar değilim de bilmiyorum. Dinleyen birileri varsa böyle.
Ya iç mimarla aynı konuyu geçen gün konuştuk. Dedim ki olmaz bu iş. Yani olmaz. Çünkü yani bırak. Yani çok kişiye özel bir iş yapıyor iç mimar.
Ama
çok.
Niye bak IKEA diye bir şey var adamların yaptığı.
Tamam işte. Diyor ki bunu yaptık gel al diyor.
Mutfakta da ama çok
bunu, iyi. Bunu yaptık gel al diyor. Hazır yani. Mutfak yapıyorlar mesela. Diyor ki, bunu yaptık almak ister misin diyor. Yani
aynen.
Önden çalışılmış.
Aha. İşte tam önden onu da onu diyor. Onun da bir iç mi var.
Kitleye bunu sunuyorsun ama kitleye değil, kişiye ben sizi tatmin etmek için ne yapabilirim dediğinde Allah fantazilerin yani şey yok yani ucu bucağı yok. Orada daralabilirsin. O yüzden de benim şu anda kimle oturuyorsam sohbetimde diyorum ki kendime de söylüyorum bunu her gün. Kişiye özel işleri bırakıp daha kitlesel ne iş yapabiliriz'e bakabiliriz. Daha önceki programlarda konuştuğumuz ihracat konusu var. Bu emek ve zamanı vererek aslında bu hizmeti daha çok kişiye ulaştırabilir miyiz?
Bütün bunlar aslında şöyle bir şeyle alakalı. Yani hepimiz tabii ki hayallerimizin peşinden koşuyoruz.
Hayda bak şimdi ne yaptın ya? Abi program bitecekti ya. Kaçıncı dakikadayız? Bir saat olmuş.
Hayır bu uzun bir mevzu değil. Hadi peki. Özetleyici, kapatıcı bir muhabbeti açmak istiyorum. Gerçekten de hakikaten herkes hayallerinin peşinden koşuyor. Ve işimizin başında hayallerimizin peşinde koşmaya çalışıyoruz. Çünkü başka ne zaman koşacağız? Başka zaman yok. İşten sonra cılkımız çıkmış oluyor. Orada mı hayallerimizin peşinden koşacağız? İşimizin başında koşmaya çalışıyoruz. İşte bu ikilem orada doğuyor. Çünkü müşteri de hayallerinin peşinde, sen de hayallerinin peşindesin. Burada bir zıtlaşma oluyor. Belki de işte belki de işin başındayken şu kendi hayallerimizi bir kenara bırakıp ben şu anda müşterilerin hayallerinin peşinde koşuyorum. Olay o. Ben müşterinin hayallerinin peşinde koşuyorum. Peki bu kendi hayallerimizden vazgeçmek anlamına geliyor mu? Öyle bir şey nasıl olur ya? Kesinlikle olmaz. Karşılığını alıyoruz. Müşteri diyor ki sen bana hizmet ettin. Buyur sana para. Bu parayla diğerleri de seni hayallerine ulaştırsınlar. Çünkü zaten başka türlü de zaten kimse hayallerine ulaşamaz. Hayallerimize kendi başımıza zaten ulaşamayız. Bizi diğerleri ulaştırır hayallerimize. Hayallerimiz o kadar büyük ki, o kadar güçlü ki bir sürü kişiye ihtiyacımız var. Bana basit bir hayal söyle abi. Eğer hayalin bak ağacı tırmanmak değilse, çünkü onu tek başına yapabilirsin abi.
Onun için de ağaca ihtiyaç var. Hayır. Ağaca da birinin ekmesi gerekiyor falan.
Bak yani. Ağaca tırmanmaksa ama ağaç hemen burada yürüyebileceğin mesafede olması lazım. Eğer ya da denize girmek istiyorsun ama denize de kendin git. Yürü. Arabaya bineceğim dediğin anda bak hayaline başkalarını karıştırdın. O arabayı kim yaptı yani? O yüzlerce binlerce insanı birdenbire hayaline karıştırdın. Onlar seni denize götürdüler birdenbire. Tatile gitmek istiyorum, dünyayı keşfetmek istiyorum diyorsan sen onun hayaline ulaşamazsın. Bir sürü, milyonlarca insana ihtiyacın var. Seni, hepsi hayallerini onlara ulaştıracaklar.
Tabii motosiklete bineceğiz abi. Onu bir yaptı birileri bizim için.
Evet, o fotoğrafları bizde çekeceksin. Evet. O anılarını toplayacaksın. Sonra onu makineler, internette paylaşacaksın. Kameralar. Yani GPS'i kuran adam bile senin hayallerinin parçası oldu. Onun sayesinde hayallerine ulaşıyorsun. Neyse o şey hayalleri öyle ulaşıyoruz. O yüzden bırakalım da diğerleri bizi hayallerimize ulaştırsınlar. Biz de başkalarının hayallerine ulaştırmaya çalışalım. Oyunu böyle oynadığımızda herkes hayallerine ulaşıyor. Ama sen işinin başında kendi hayallerine ulaşmaya çalıştığında müşteriyle bütün olayı bozuyorsun, oyunu kırıyorsun, akışı bozuyorsun. Tersine bir kürek çekiş başlıyor. Bir yerlere gidemiyorsun, hayallerine ulaşamıyorsun.
Şunu diyoruz ama müşterinin hayaline odaklan. Yani sen de mesela film ekipmanı, video ekipmanı çıkartırken biz ne üretseydik filmciler vay be.
Aynen buna ihtiyacım.
Buna ihtiyacım vardı, çok iyi yapmışlar evet. Ya derdi.
Bunu hayal etmeleri, hayal ettikleri şey nedir? Ya kimisi der ki ben dünya gezmeyeceğim. Ya ben bir evim olsun, bir arabam olsun. Al işte yani. Eğer sen ağaçtan kendi başına bir ev yapmayacaksan bu arada balta kullanma lütfen. Çünkü baltayı kullanayım dediğin anda yine başkaları karıştı hayaline. Öyle bir şey yok. Yalnız başımıza ulaşabileceğimiz hiçbir şey yok yani. Hani böyle uzun uza diye bir konu değil bu ama bence kapatmalık güzel bir parantez olduğu için söylemek istedim hayal mevzusuna.
Evet, genelde bu dakikalara gelince ısınma oluyor.
Ben bir şey diyeceğim abi.
Konuyu açacak gibi oluyor. Tabii, devam.
Kapatma abi, ne olur. Yani altta gelenler de kapatmayalım diyor. Şimdi zaten en yakın ihtimalde pazartesi tekrar bir yayın yapma durumumuz var. İyi gidiyorsa devam etmeyelim mi?
Ver yansın, ver yansın.
Aynen yansın abi. Bir de şöyle bir şey oluyor aslında buradaki arkadaşlara. bu yayınlar bittikten sonra biz böyle gece 1'e kadar hakikaten hala tekrar
after party yapıyoruz.
Aynen bu konular cayır cayır böyle şey oluyor. Kafalar arası elektrikler, hani bu santrallerde böyle şeyler gider, elektrikler çatır çatır. Burada bizde öyle oluyor yani burada.
O zaman bir kısmını yine buraya yansıtmaya devam edelim. Dedik ve konu kapandı. O zaman şimdi burada yine olay şu. Yani aslında
ya bu hayaller konusu bak çok güzel. Herkesin şeyi var. Hayalimdeki işi yapmak konusu var ya işte. Hani zaten işte evet, hayalimdeki işi yapmak tabii istiyorum. Hayalimdeki iş nedir? Ya
hayalindeki işi yapma şey ya, ya içinde mantık hatası barındıran ama bizim farkına varmadığımız, isteme hakkımız olduğunu zannettiğimiz, bize hatta hayalindeki işi yap dedikleri için mutluluk onun peşi, onun arkasındadır falan dedikleri için buna da inandığımız, herkes bunu söyleyince insan mantıklı buluyor. Ama en özünde sorguladığında hiçbir iş yoktur ki belli bir süre yaptıktan sonra hala zevkli, hala enteresan kalsın. Yoktur.
Evet, buna katılıyorum.
Zevkli ve enteresan kılan şey şudur. O işi başardığında müşterilerinin sana karşı gösterdiği, o işin bitmiş halleriyle alakalıdır. Sürecin kendisi gitgide enteresan olmaktan çıkar. Yani o yüzden içinde bu insanlar tabii değişimle bunu çözmeye çalışıyorlar. Biraz daha farklı, biraz daha farklı işlerini değiştirmeye, geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü özünde bir problem vardır. Aynı iş, istediğin kadar hayal ettiğin iş olsun, bir süre sonra hayal etmediğin, bıktığın işe dönüşecektir. Ama yani işinde insanlara hayallerini ulaştırabiliyorsan, işten çıktıktan sonra da, çünkü insanları bir yerlere taşımışsın, belli yukarılara taşımışsın yani. Daha doğrusu kendini taşımışsın diyelim. Aslında burada yaptığın şey diğerlere konfor sunduğun için onları bir kaydıraktan aşağı kaydırıyorsun tam tersine. Onlara bir hizmet verince onlara bir konfor yaşatıyorsun. Ama bu eşit derecede seni yukarı taşıyor. Sonra sen de işten çık. İstediğin kaydıraktan onlar da seni aşağı kaydırsınlar. Çok eğlenceli. Vihu diye. İn yani. Ne istiyorsan, ne lezzet istiyorsan. Sen şimdi güzel bir yemek istiyorsan abi, bak kendi kendine yemek yapma olayını bırak kenara. Yapamazsın. Bazıları çünkü ömrü boyunca yapıyor. Hayatını buna adamış insanlar var. En iyi lezzetlerin peşinde ömürlerini geçiriyorlar. Sen nasıl ondan daha iyi lezzeti çıkartacaksın?
Abi o kişi annem ya.
Ama o zaman ona bırak. Yani bak sen de bir konu bul. Sen de diğer insan bir konu bul ve ondan başka bir şeyle uğraşma. Bazen böylece geri kalan lezzetlerin en harikasını yaşa. Bak şimdi şöyle bir insan tipi vardır. Herkes tanır. Evini kendi tamir eder, arabasını kendi tamir eder, boyasını, çitini, her şeyini kendi yapar. Böyle emekli amca. Hayal ettin mi onları? Böyle her şeyini kendi yapan amca. Gider böyle bir televizyon tamir, gider böyle dolmuşa biner, Ulus'tan, Konya sokaktan transistörünü alır, gider onu takar. Böyle düğmesi kopar, onu kendi diker, elektriği, tesisatı full. Bahçesinde kendisi yetiştirir, kendi dünyasının içinde bir adam vardır. Ama bak kabul edelim şunu. Böyle bir şeylerin üst seviyelerinde, üst kalitesinde bir deneyim, yani varsa o ürün ve hizmetler, onlarla değildir. Kendi izole, kendi dengesini kurduğu bir şeydedir. Kendine hizmet ediyordur çünkü. Başkalarına hizmet etmiyordur yani aslında. Vaktini ve enerjisini kendine harcıyor. O zaman da ekosistem içerisinde işte yani işte ağaca tırmanmak hayalinse onu yapabilirsin. Ama daha üst hayallerin varsa yapamıyorsun. Ve bir yandan bakıyorsun bazıları da hiçbir şeyini yapmıyor. Ne evindeki bir şeye dokunuyor, ne bulaşığa bile dokunmuyor. Alakası yok. Doğru işe. Oradaki bir konuyu çok odaklı, bütün zamanını sadece buna, işkolik denen. Ama işten çıktığı zaman da arabasını tamir etmek, en iyi araba onda, en iyi ev onda, en iyi deneyimler, en gitmek istediği, yapmak istediği şeylerin kapıları Onun, çünkü bir konuda uzmanlaşmış ve herkesten daha iyi, geri kalanları onu veriyor. Şehir oyunu aslında bu, hangisini oynayacaksın? Yani şehir aslında bizden bunu istiyor. Lütfen kendinize hizmet etmeyi bırakın ve kendi hayallerinizi peşinde koşmayı bırakın. Diğerleri var, konu onlardan ibaret. Bunu ne kadar iyi oynarsanız şehrin merkezine doğru ilerlersiniz. Şehir sizi sahiplenir ve burada konforunu yaşatır.
Çok önemli bir sorun var. Evet. O her şeyini kendi yapan kişi var ya, hı hı. Bu her şeyini kendi yapan kişi bu işleri yaparken belki de yaptığı şeyler arasında çok daha faydalı, herkesin yaptığından daha iyi yaptığını fark edeceği bir iş bulup onu da daha uzmanlaşmaya yönelmesine neden olur mu? Yoksa orada kaybolur mu? Gibi bir onun farkına varmak sanırım önemli.
Ama diğerlerine hizmet etmeye çalışırken, diğerlerinin problemlerini çözmeye çalışırken de uzmanlaşabilirler ve neyi sevdiğini, neyi sevmediğini fark edebilirler. İnsanlar ilk günden kendilerine hizmet konusundan bunun onları bir yere götürmeyeceği, bunu onları hiçbir yere götürmeyeceği, buna harcadıkları zaman, eğlencelerini harcadıkları zamanın yani onları yerlerinde saydıran süre olduğunu anlamaları lazım.
Bu biraz aklıma şuradan geldi. Hani ilk başta sen İngiltere'deyken geldiğinde kısa filmler çekme döneminde ekipman yapalım, Bauhaus'a gidelim dönemlerinde kendi filmlerini çekmen maksadıyla, hı-hı, yaptığın ekipmanları daha sonra...
Ama o filmleri ben izlemek üzere çekmiyordum işte, hatırladın mı? Işte. Birileri izlesin diye, yani birileri bir, hı-hı, şey izlesin diye. Ha tabii ki de içinde ben varım, kendimi göstermek, yani emeğimi göstermek, zanaatımı göstermek. Ama birilerine, işin içinde hep birileri var. Bak bir çocuk, bütün çocuklar PlayStation oynuyor. Bütün gençler, bütün koca adamlar PlayStation oynuyor sabahlara kadar. Ama ne yaptı bir tanesi? Dedi ki ben bunu kendim için oynamayacağım, ben diğer insanlar için oynayacağım dedi.
Evet.
Ve YouTube'a oyun videoları koymaya başladı.
Doğru.
Ne oldu peki? Dünya değişti. Tabii. Kasıp kavruldu. Kendisi için oynamayı bıraktı ve birileri için yapmaya başlayınca istediğini yapabilirsin. Birileri için yap yeter ki. Zaman ve enerjinin o seni bir yerlere götürür. Hı-hı. Şu anda herkes oyun videoları çekiyor. YouTube'un yarısı oyun videoları. Başkaları için oynayan insanlar. Bunu niye başta kendiniz fark etmediniz? Niye bunu yapmayarak zaman kaybediyorsunuz?
Evet, çok doğru.
O yüzden şöyle bir şey var. Kendi evini temizleme. Hı hı. Git başkasının evini temizle. Senin evinde başkası temizlesin. Ama kendi evini temizlemeyi bırak. Kendi çamaşırını yıkamak. Bak diyeceksin ki ne demek bu ya? Başkası mı yıkasın? Evet. Sen de bir başkasının bir şeyini çöz. Bu doğrusu, bu şehrin tasarımı. Bu yapısı. Şöyle. Yap ama bil. Aslında hani yapmasaydım, aslında şu zaman ve enerjimi bir başkasının bir ihtiyacını çözmek için harcasaydım toplamda daha çok faydası olurdu. Ha, zevk alıyorsan yap. Keyif için yap. Hı hı. Keyif için. İş olarak yapıyorsan lütfen bir başkası için yap o işi. Anlatabildim mi? Yani aradaki nüans bu. Bunun farkında olmak ve buna göre kararlar vermek. Hadi kapatalım artık ya.
Sevdiğin işini yapma. Başkasının hayallerini gerçekleştirebileceğin işleri yap.
Evet. En çok ne kadar birilerini mutlu edebileceğin, ne kadar birinin işine yarayabileceğin iş neyse onu yapmak gibi bir tespit.
Dostlar bizden bu kadar. Tam bir saat olmuş. Sizlere bir şey mi var parçasıyla devam ediyoruz. Haftaya pazartesi akşam 10'da görüşmek üzere.
Hoşçakalın. İyi geceler.